Ayrım 4.
Dolaylama. Dolaylama ile ad aktarması arasında hem yakınlık hem de karşıtlık ilişkisi vardır. Çünkü dolaylama ad aktarmasının bir türüdür. Ama daha az sözcük kullanılmasını değil, süs uğruna daha çok sözcük kullanılmasını gerekli kılar. Yani ad aktarması sözcük tasarrufu sağlarken dolaylama sözcük israfıdır. Nedir dolaylama? Tek sözcükle anlatılabilecek bir kavramın çok sözcükle süslü ve dolaylı yoldan anlatılmasıdır. Atatürk dendiğinde herkes Mustafa Kemal'i anlayacağı halde büyük kurtarıcı, ulu önder gibi anlatımların tümü de Atatürk adına bağlı çağrışımlar olduğundan ad aktarması aslından daha çok sözcük gerektiğinden dolaylamadır. Kıbrıs yerine yavru vatan, aslan yerine ormanlar kralı, turizm için bacasız sanayi, kömür için kara elmas sözcüklerinin kullanılması hep birer dolaylama örneğidir. Görüldüğü gibi sözcükler ait olduğu kavramdan başka bir kavrama aktarıldığında yan anlam kazanıyor. Bu daima dilin içinde olur. Bir sözcük tek başınayken temel anlamdadır. Yanına koyduğumuz sözcüğün anlamından etkilenerek anlamını değiştirir. Bu etkileşimi bir çeşit çarpma eylemi gibi düşünmek mümkün. Üst sözcüğünü ele alalım ve ona matematiksel bir değer verelim. A olsun diyelim. Hatta A'ya değer biçmek de bizim elimizde. A'nın değerinin de 5 olduğunu düşünelim. Şimdi yanına başka sözcükler getireceğim. Şeyler. Parantez içinde şeyin matematiksel karşılığı x değil midir? Evin üstü, toprağın üstü diye kullandığımızda anlamı değişmedi. Yani 5x eşittir 5. Çünkü üst temel anlam olarak bir şeyin yukarı, göğe bakan yanı demekti. Hala o demek. Ev ve toprak sözcükleri üstün anlamını değiştirmedi. Onların matematiksel değeri 1. Bizim 5'imiz de hala 5. Şimdi üst sözcüğünün yanına onun anlam değerini değiştirecek başka sözcükler getireceğim sırasıyla. Karpuzun üstü, topun üstü dediğimizde yukarı bakan yan anlamı gitti, bitti. Burada üst yanındaki sözcüklerle girdiği etkileşimden dolayı dış, yüzey anlamı kazandı. Üstün değeri artık 5 değil. Yanındaki sözcüğün etkileme gücüne göre yeni bir değer kazandı. Bu yuvarlak cisimlerin değeri 2 olsa bizim üstün değeri 10 oldu. Çocuğun üstü çamur oldu. Adamın üstünde eski bir palto vardı örneklerinde üst sözcüğü giysi, giyecek anlamı kazandı. Yine değişti anlamı. Paranın üstü, üst kat, üst yan, üst makam ve benzeri örnekleri tek tek incelemeyeceğim. Ne demek istediğimin anlaşıldığını düşünüyorum. Sözcüklerin yan anlam kazanması, başlangıçta ozanların, yazarların sözlerini etkili kılma çabasından doğmuştur. Yukarıdan beri anlatmaya çalıştığım bütün anlam olayları, söz ve anlam sanatlarının kapsamındadır. Edebiyat derslerinden anımsadığımız bütün istiareler, kinayeler, şairlerin bize zorluk çıkarmak ve anlamamızı zorlaştırmak için yaptıkları şeyler değildir. Tümünün temelinde bir anlam kaygısı, daha iyi anlatabilme çabası vardır. İnsandan doğaya aktarmalar kapalı eğretileme, parantez içinde istihare, doğadan insana aktarmalar da açık eğretileme, parantez içinde istihare kapsamında düşünülebilir. Bunların temelinde hep benzetme, parantez içinde teşbih vardır. Kimi kavramlar arasındaki yakınlıklardan yararlanarak, zayıfı anlatırken güçlüyü anma sanatı diye tanımlayabileceğimiz benzetme, aktarmaların temelini oluşturur. Birinin kurnazlığından söz edildiğinde tilki denmesi büyük olasılıkla tilki gibi kurnaz benzetmesinden doğmuştur. Buraya söz ve anlam sanatları diye bir ara başlık koymuyorum. O bilgilere ekleyeceğim pek bir şey yok. Söz sanatlarının çoğunun anlam olayı olduğunu bildikten sonra o ezber bilgiye pek ihtiyacımız da yok. Eylemlerin yan anlam kazanması. At soylu sözcükler için söylediğim anlam değişmeleri eylemler için de geçerlidir. Eylem de tek başınayken temel anlam taşır. Yanına aldığı sözcüklerden etkilenerek anlamını değiştirir. Eylemlerdeki bu anlam değişmelerini de yukarıdakine benzer örneklendirmelerle incelemeye alalım şimdi. Bir eylem seçelim ve A değerini verelim ona. Sözlükten bakarak yazıyorum. Vermek. Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek. Bir şey sözünün özellikle altını çizdim. İşte X bu. Oraya o X'in yerine getireceğim sözcükler değiştirecek vermek eyleminin anlamını. Demek ki A'nın anlamı X ile çarpımıyla belirlenecek. Ayşe kalemi bana verdi. Değişmedi A'nın anlamı. Vermek burada da iletmek, eriştirmek. Demek henüz temel anlamda vermek. Yani X eşittir 1 ve A'nın değeri 3 ise hala 3. A, taşlı küçük tarlayı ırgatına verdi. Vermek anlamını değiştirdi. Burada artık eriştirmek, iletmek değil, bağışlamak, bırakmak. İşte yan anlam kazanmaya başladı vermek. X'in değeri 2 ise A eşit 6. X eğer 5 ise A eşit 15 oldu. Bize bir öğretmen gibi saatlerce ders verdi. Bağışlamak, bırakmak mı vermeyin anlamı ya da iletmek, eriştirmek mi? İkisi de değil. Burada bilgi aktarmak söz konusu. A'ya istediğiniz değeri vermekte özgürsünüz. Artık tümce kurmayacağım ama şu örneklere bir bakalım birlikte. Zahmet vermek, konser vermek, borcunu vermek, kızını vermek, umut vermek, yetki vermek, ad vermek, emek vermek. Yukarıdaki örneklerde vermek eyleminin yanına koyduğum adların tümü kendi anlamında. Buna özellikle dikkat etmenizi isteyeceğim çünkü başka bir konuyla ilgili çengeli daha buralardayken atmakta yarar var. O konu deyimler. Emek, umut, yetki gibi sözcükler soyut anlam taşımakta. Ama dikkat! Kendi anlamları bu zaten. Temel anlamları soyut. Eylemle birlikte yanındaki sözcük de anlamından uzaklaşırsa deyim oluşur. Bu konuya ileride ayrıntısıyla gireceğim. Ancak şimdiden şunu söylemekte yarar var. Deyim, sözcükler kendi anlamlarından uzaklaştırılarak kurulur. Ağzının payını vermek deyimine bu açıdan bir bakalım. Ortada vermek eylemi olduğu gibi ağız da yok, pay da yok. Bu sözcükler de anlamını yitirmiş. Ağzının payını vermek nedir? Ömer Asım Aksoy'un deyimler sözcüğünden yazıyorum anlamını. Paylamak, sert sözlerle haddini bildirip susturmak. Görüldüğü gibi ne ağız kendi anlamında ne de pay. Ver elini İstanbul gibi örnekleri de bu kapsamda siz düşünün. Öğretenleri. Adın ve eylemin yan anlam kazanıp kazanmadığını buldurmada en kolay yol olarak bellenen şey yerine sözcük koydurmaktır. Test tipindeki bir sınavda diyelim ki soru kökünde bir tümce verilmiş. Aşağıdakilerin hangisinde giriş sözcüğü yazının giriş bölümünü birkaç kez okumuş ama bir şey anlamamıştı tümcesindeki anlamıyla kullanılmıştır deniyor soruda da. Buradaki giriş sözcüğünün başlangıç demek olduğunu bulmasını aşağıdaki tümcelerde de giriş sözcüklerinin yerine başlangıç sözlüğünü koymasını sakın önermeyin öğrencilerinize. Çünkü sözcüklerin yan anlamları var ve bu yan anlamlar öğrencide sizin aklınıza gelmeyen çağrışımlar yapabilir. Söz gelimi evin girişi pek dar tümcesini seçeneklerden birinde gören öğrenci, evin girişi de evin başlangıcıdır. Ev oradan başlamıyor mu diye düşünürse ne olacak? Oysa soru olarak verilen tümcede giriş sözcüğü girizgah anlamında kullanılmıştır. Evin girişinde ise antre anlamındadır. Ya ne yapalım diyorsanız hemen söyleyeyim. Anlam sorularında daima tasarım ve çağrışım yapmasını önerin öğrencinize. Yerine koyarak sözcük aramasın ve o sözcüğün ne anlama geldiğini tam anlasın yeter. Şimdiye kadar gördüklerimizi şöyle özetleyebiliriz. Tek tek sözcüklerin yeni anlam kazanması başlıca dört yönde olmakta. Somut anlamlı sözcüğün somut yan anlam kazanması, ağzımdaki diş, sarımsağın dişi. Somut anlamlı sözcüğün soyut yan anlam kazanması, ağzımdaki dil, konuşulan dil. Soyut anlamlı sözcüğün soyut yan anlam kazanması, bunun pek fazla örneği yok. Doğan aksan, aç olma hali anlamındaki açlık sözcüğünün kıtlık, yoksulluk anlamına gelmesi örneğini veriyor. Soyut anlamlı bir sözcüğün somut yan anlam kazanması, yaşamın bir dönemi anlamındaki gençlik sözcüğünün genç insanların oluşturduğu topluluk anlamında kullanılması ya da düz olmayan çarpık anlamındaki eğrinin çizgi anlamına kazanması, hatta bir geometrik şekle ad olması. Sözün anlamı. Söz ile sözcük arasındaki ayrıma değinmeyelim önce. Çoğu zaman birbirlerinin yerine kullanılmaları yanıltmamalı. Biz aralarına kesin bir çizgi çekmek zorundayız. Bir kere aralarında boyut farkı var. Sözcük, parantez içinde, sonundaki cük her ne kadar yapım eki ise de tümden dışta bırakılmadığı küçültme anlamının da katkısıyla sözden küçük olandır gerçekten. Sözcük bir anlam birimidir. Tektik, tektir, her anlama bir sözcük düşer. Öyleyse sözün sözcükten büyük olması için en az iki birim olma zorunluluğu vardır. Başka bir deyişle söz en az iki sözcüktür. Sözlerin yan yana gelmesinde mantık belirleyici olur. Mor elbise, mor dağlar dendiğindeki uyumun, mor ahlak dendiğinde yitmesi bundandır. Mantıklı bağdaştırmalar üzerinde duracağız burada. Hatta daha çok kalıplaşmış sözler üstünde. Peki neleri sayabiliriz söz kapsamında? En az iki sözcükten oluşan bütün sözcük öbeklerini. İkilemeler. Aynı sözcüklerin, yakın ve karşıt anlamlı sözcüklerin ya da ses benzerliği taşıyan sözcüklerin yinelenmesiyle oluşan sözcük öbekleridir. Aynı sözcüğün yinelenmesiyle kurulanlar iri iri, yeşil yeşil, hızlı hızlı, yakın anlamlı sözcüklerle kurulanlar eş dost, bıkmak usanmak, kılık kıyafet. Karşıt anlamlı sözcüklerle kurulanlar ileri geri, aşağı yukarı, dost düşman. Kimi zaman yalnızca ses benzerliği yeter ikileme kurmak için. Eski püskü, eğri büğrü, abuk savuk. Kimi zaman da ilk sözcüğün başındaki harfin yerine M konarak yinelenmesidir. Boncuk moncuk, ev mev, şaka maka. Kimi zaman bunlara bile gerek kalmaz. Bakkal çakkal, falan fıstık, falan filan. Sözcük öbekleri. İlgeç, parantez içinde edat öbeklerinden tamlamalara kadar iki sözcükten oluştuğu halde temelde tek kavramı karşılayan bütün sözcükleri bu kapsamda düşünebiliriz. Görevleri değişebildiği gibi anlamları da bağlama, yani tümcenin neresinde nasıl kullanıldığına göre değişen bu sözcüklerin anlamları üstünde. Bu yüzden durmaya pek gerek yok. Sabaha kadar aşağı doğru, kitabın kapağı sarı halka. Söz mecazı. Kimilerini imge sayabileceğimiz söz mecazı tanımını adında taşıyor aslında. Tek sözcüğün değil, sözün en az iki sözcüğün somut temel anlamından uzaklaşarak soyut bir yan anlam kazanması. Ali Püskülloğlu Edebiyat Sözlüğü'nde şöyle tanımlıyor imgeyi. Yazınsal ürünlerde, özellikle de şiirde, dile getirilmek isteneni daha canlı, daha etkili duyumsayabilir, göz önüne getirilebilir, bir biçimde anlatmak için onunla başka şeyler arasında bağlantı kurularak zihinde canlandırılan yeni biçimlerdir. Birkaç sayfa öncesine dönerseniz, mecaza da benzer bir tanım yaptığımızı göreceksiniz. Çünkü temel anlamı somut tek sözcüğün, soyut yan anlam kazanması, mecaz, birden çok sözcüğün aynı işlemden geçmesi de söz mecazıdır. Deyimlerden tek farkı, deyimlerin kalıplaşmış, söz mecazının ise özgün oluşudur. Tıpkı deyimlerdeki gibi, söz mecazını da düz anlamıyla algılamaya kalkmak, insanı gülünç duruma düşürebilir. Mustafa Ekmekçi, yazmanın, konuşmanın hatta düşünmenin bile yasak olduğu 12 Eylül günlerinde Cumhuriyet'teki köşesinde sık sık satır aralarını okuyan okurlarım anlamıştır ne demek istediğimi gibi cümleler kurardı. Bir arkadaşımın gazeteyi kaldırıp ışığa tuttuğunu, satır arasında ne yazdığını bulmaya çalıştığını anımsarım bugün bile. Üstelik çocuk falan değildi. Ama satır arası okumanın orada açıktan açığa söylenmesi de sezdirilen kimi şeyleri anlamak demek olduğunu kavrayamamış. Toprağının öz suyuyla beslenmek sözünde söz gelimi bilmediğimiz hiçbir sözcük yoktur. Ama yine de hiçbir sözcük temel anlamında kullanılmamıştır. Ülkesinin kültürünü özümlemek biçiminde verebileceğimiz soyut anlam, toprak, öz su, beslenmek gibi temel anlamını somut sözcüklerle ilettiği için gözümüze somutluk kazanmaktadır. Cemal Süreyya'nın Yunus Emre'yi anarken Türkçenin süt dişlerinden söz etmesi, uzaktaki İstanbul'u feodaliteyi süpüren bıyıklarıyla anlatması hep birer imge örneği sayılabilir.